Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 34 12 Gözcü Kenan'a gidiyor. Bu bölüm sayılar 13 ve 14'e dayanmaktadır. İbrani ulusu, vaat edilen ülkenin sınırlarında bulunan Kadeş'te konakladı. Burada halk, ülkeye gözcüler gönderilmesini ve araştırma yapılmasını önerdiler. Musa bu öneriyi Rabbin huzuruna getirdi ve izin aldı. Gönderilecek adamlar seçildikten sonra Musa onlara Kenan'a gidip ülkeyi ve halkı gözlemelerini söyledi. Nasıl bir ülke olduğunu, orada yaşayan halkın güçlü mü, zayıf mı, çok mu, az mı olduğunu öğrenin. Yaşadıkları ülke iyi mi, kötü mü? Kentleri nasıl, surlu mu, değil mi anlayın. Toprak nasıl, verimli mi, kıraç mı? Çevre ağaçlık mı, değil mi? Elinizden geleni yapıp orada yetişen meyvelerden getirin. Gözcüler gidip bütün ülkeyi araştırdılar. 40 gün sonra geri döndüler. Gözcülerin dönüşü büyük bir sevinçle karşılandı. Halk, tehlikeli görevi güvenle yerine getiren habercileri coşkuyla karşılamaya çıktı. Gözcüler, ülkenin toprağının verimliliğini gösteren meyvelerden getirmişlerdi. Yanlarındaki bir salkım üzüm o kadar büyüktü ki iki kişi ancak taşıyabiliyordu. Ayrıca nar ve incir de getirmişlerdi. Halk, Musa'ya getirilen haberi ilgiyle dinledi. Musa'ya, "Bizi gönderdiğin ülkeye gittik," dediler. "Gerçekten süt ve bal akıyor orada. İşte ülkenin ürünleri." Halk bir an önce Rabbin sesini işitip ülkeyi ele geçirmek için sabırsızlanıyorlardı. Ancak gözcülerin ikisi dışında kalanların hepsi ülkedeki tehlikeleri abarttılar. İnançsız yüreklerindeki korkuları dile getirdiler. Şeytan cesaretlerini kırmıştı. Gözcülerin inançsızlığı halkın üzerine kara bir gölge gibi indi. Tanrı'nın seçilmiş halk uğruna defalarca sergilediği üstün gücü unutuldu. Halk, Tanrı'nın kendilerini zalimlerden nasıl kurtardığını, denizi aşarak Firavun'un ordularını nasıl alt ettiğini unutmuştu. Sanki sadece kendi silahlarına dayanacaklarmış gibi Tanrı'yı göz ardı ettiler. İnançsızlıkları yüzünden yeniden Musa ve Harun'a söylenme hatasına düştüler. Ümitleri kırılmıştı. Önderlerini halka aldatmak ve İsrail'i sıkıntıya sokmakla suçladılar. Halk bir yandan ağlayıp bir yandan da yakınmaya başladı. Kalev, güvenilir çıkmayan diğer gözcülerin kötü etkisine karşı durabilmek için Tanrı sözünü kullanmaya çalıştı. Gözcüleri yalanlamadı. Duvarlar yüksek, Kenanlılar da güçlüydü. Ama Tanrı o ülkeyi İsrail'e vermeyi vaat etmişti. Kalev, Musa'nın önünde halkı susturup, "Oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Kesinlikle buna yetecek gücümüz var," dedi. 10 casus Kalev'e müdahale etti. Engelleri düşünüyorlardı. "Bu halka saldıramayız. Onlar bizden daha güçlü. Onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik. Onlara da öyle göründük." İsyan ve açık ayaklanma. Yanlış yola giren gözcüler, Kalev'e, Yeşu'ya, Musa'ya ve Tanrı'ya inatla direndiler. Sözlerine destek vermek için gerçeği çarpıttılar. Boydan boya araştırdığımız ülke, içinde yaşayanları yiyip bitiren bir ülkedir. Bu hem kötü hem de yalan bir haberdi. Gözcüler önceden ülkenin verimli ve geniş, insanların da dev yapılı olduklarını söylemişlerdi. Böyle bir ülkenin içinde yaşayanları yiyip bitirmesi olanaksızdır. İsyan çabuk yayıldı. Halk sanki bir anda aklını yitirdi. Yanlarındaki bulut sütununda bulunan meleğin bu olanları gözlediğini unutarak Musa'ya ve Harun'a hakaret ettiler. Sonra da Tanrı'ya çıkıştılar. "Rab neden bizi bu ülkeye götürüyor? Kıvıçtan geçirilelim diye mi? Karılarımız, çocuklarımız tutsak edilecek. Mısır'a dönmek bizim için daha iyi değil mi?" Halk böyle söylenerek yalnız Musa'yı değil, Tanrı'nın kendisini de hile yapmakla suçlamış oldular. Tanrı onlara ele geçiremeyecekleri bir ülke vaat etmişti. Kalev ve Yeşu isyanı yatıştırmaya çalıştı. Halkın arasına inerek şöyle dediler. "İçinden geçip araştırdığımız ülke çok iyi bir ülkedir. Eğer Rab bizden hoşnut kalırsa, süt ve bal akan o ülkeye bizi götürecek ve orayı bize verecektir. Ancak Rab'be karşı gelmeyin. Orada yaşayan halktan korkmayın. Onları ekmek yer gibi yiyip bitireceğiz." Koruyucuları onları bırakıp gitti. "Ama Rab bizimledir. Onlardan korkmayın." Tanrı'nın antlaşması sayesinde İsrail'in ülkeye sahip olacağı kesindi. Ancak güvenilir olmayan gözcülerin yanlış haberleri kabul edildi. Bütün halk aldandı. Hainler işlerini görmüşlerdi. Eğer kötü haberi 2 kişi, iyi haberi ise 10 kişi getirmiş olsaydı, halk kötü imansızlığı yüzünden yine o 2 kişiye inanacaktı. Kalev ve Yeşu'nun taşlanmasına karar verildi. Çılgına dönen kalabalık çığlıklar atarak ilerlemeye başladılar. Ama birden ellerindeki taşları düşürdüler ve korkuyla dona kaldılar. Tanrı araya girmişti. Rabbin yüceliği tapınma çadırını bir ateş gibi aydınlattı. Halk durakladı. İsyanı devam ettirecek cesaretleri yoktu. Kötü haber getiren gözcüler dehşete kapılarak çadırlarına koştular. Musa kalktı ve tapmağa girdi. Rab ona şöyle duyurdu. Onları salgın hastalıkla cezalandıracağım, mirastan yoksun bırakacağım. Ama seni onlardan daha büyük, daha güçlü bir ulus kılacağım. Ancak Musa halk için yine yakarmaya başladı. Eğer bu halkı bir insanmış gibi yok edersen, senin ününü duymuş olan bu uluslar, Rab ant içerek söz verdiği ülkeye bu halkı götüremediği için onları çölde yok etti, diyecekler. Şimdi gücünü göster ya Rab. Demiştin ki, Rab tez öfkelenmez, sevgisi engindir, suçu ve başkaldırıyı bağışlar. Mısır'dan çıkışlarından bugüne dek bu halkı nasıl bağışladıysan, büyük sevgin uyarınca onların suçunu bağışla. Rab, İsrail'i hemen o anda yok etmemeye söz vermişti. Ancak inançsızlıklarından ve korkaklıklarından ötürü düşmanlarını alt edecek gücü göstermeyecekti. Onlara merhametli davranarak Kızıldeniz'e dönmelerini söyledi. Halk isyan ederek, keşke çölde ölsek demişlerdi. Şimdi bu duaya cevap veriliyordu. Varlığım adına and içerim ki söylediklerinizin aynısını size yapacağım. Cesetleriniz bu çöle serilecek. Bana söylenen 20 ve daha yukarı yaşta sayılan herkes çölde ölecek. Ama tutsak edilecek dediğiniz çocuklarınızı oraya, sizin reddettiğiniz ülkeye götüreceğim. Orayı tanıyacaklar. Rab Kalev hakkında da şöyle dedi. Ama kulum Kalev'de başka bir ruh var. O bütün yüreğiyle ardımca yürüdü. Araştırmak için gittiği ülkeye onu götüreceğim. Onun soyu orayı miras alacak. Gözcüler 40 gün yolculuk yaptığı gibi İsrail halkı da çölde 40 yıl dolaşacaktı. Sahte tövbenin bir örneği. Sahte tövbenin bir örneği. Musa halka tanrısal kararı bildirdiğinde onlar cezalarını hak ettiklerini biliyorlardı. Yıkıma uğrayan 10 gözcü İsrail halkının gözü önünde yok oldular. Onların kaderini gören halk kendi sonlarını da görmüş oldu. Halk içtenlikle tövbe etmek ister gibi görünüyordu. Ama söz dinlemedikleri ve nankör oldukları için pişman olacakları yerde sadece yanlış bir seçim yüzünden üzüntü duydular. Rabbin buyruğunu değiştirmediğini gördüklerinde kendi benlikleri baskın çıktı ve çöle dönmeyeceklerini duyurdular. Yürekleri değişmemişti. Sadece isyan etmek için bir bahane arıyorlardı. Günahları kendilerine gösterildiği zaman sadık bir şekilde yas tutup tövbe etselerdi böyle bir hüküm verilmeyecekti. Ama onlar günahları için değil, böyle bir hüküm verildiği için üzüntü duydular. Üzüntüleri tövbe değildi ve bu nedenle Tanrı'nın hükmünü değiştirmedi. O geceyi yas tutarak geçirdiler ve sabah korkaklıklarını yeniden sergilediler. Tanrı harekete geçip ülkeyi ele geçirmelerini söylediğinde reddetmişlerdi. Tanrı geri çekilmelerini söylediğinde bunu da reddettiler. Tanrı İsrail halkını kendi belirlediği zamanda ülkeye yerleştirmeyi tasarlamıştı. Bu onlar için ayrıcalıklı bir görev olacaktı. Ama bile bile isyan eden halk Tanrı'nın tasarısının bozulmasına yol açtı. Şeytan onları ikinci kez isyan etmeye yöneltti. Tanrı'nın buyruğunu verildiği zaman değil sonradan yerine getirmeye kalkıştılar. Rab'be karşı günah işledik dediler. Tanrımız Rabbin buyruğu uyarınca gidip savaşacağız. Tesniye 1, ayet 41. Halk o denli körleşmişti ki, Rab onlardan savaşmalarını falan istememişti. Ülkeyi savaşarak değil, Rabbin buyruklarına uyarak ele geçireceklerdi. Günah işledik diye itiraf ettiler. Böylece sorunun Tanrı'da değil, kendilerinde olduğunu kabul ettiler. Tanrı'yı vaatlerini yerine getirmemekle suçlayanlar kendileriydi. Günahlarını itiraf etmeleri gerçek bir tövbeden kaynaklanmıyordu. Ama Tanrı'nın adaletinin yerini bulmasını sağladı. Rab insanların kendi adaletini tanımalarını sağlayarak adını yüceltir. Tanrı, karanlığın işlerini açığa vurmak için aydınlığın işlerini harekete geçirir. Kötülüğe yol açan ruh, kökten bir değişime uğramasa bile Tanrı'nın onuru gözler önüne serilir ve haksızlığa uğrayanların haklılığı ortaya çıkar. Tanrı'nın gazabının döküldüğü son günde de aynı şey olacaktır. Her günahlı insan haklı olarak mahkum edildiğini ve bunun Tanrı'nın adaletine uygun düştüğünü takdir edecektir. İsyan, halkın durumunu kötüleştiriyor. İsyan, halkın durumunu kötüleştiriyor. İsrailliler, Tanrı'nın buyruğuna aldırış etmeden Kenan'ı işgal etmeye hazırlandılar. Kendi gözlerinde savaşa girmeye tümüyle hazırdılar. Tanrı'nın hükmüne ve önderlerin ciddi uyarılarına rağmen düşman ordularıyla çarpışmaya başladılar. Musa onları uyarmaya çalıştı. "Neden Rabbin buyruğuna karşı geliyorsunuz?" dedi. "Bunu başaramazsınız. Savaşa gitmeyin çünkü Rab sizinle olmayacak. Düşmanlarınızın önünde yenilgiye uğrayacaksınız." Kenanlılar bu halkı koruyan gizemli gücü duymuşlardı. İşgalcileri geri püskürtmek için bütün kuvvetlerini topladılar. İsrail ordusunun hiçbir önderi yoktu. Tanrı'nın onlara zafer vermesi için dua eden kimse yoktu. Savaş eğitiminden yoksundular ama anlık bir saldırının Kenanlıların direncini kıracağını düşünüyorlardı. Kendilerine saldırmaya cesaret edemeyen düşmana meydan okuyarak budalalığa düştüler. Kenanlılar, sarp ve tehlikeli bir çıkışı olan dağlık araziye pusu kurdular. İbranilerin sayılarının çok olması yalnızca yenilmelerini kolaylaştıracaktı. Çarpışmada doruğa çıkmayı başaranlar, geri itilerek arkadan gelenlerin de düşmesine yol açtılar. Yukarıdan yuvarlanan dev kayalar üzerlerine yıkıldı ve arazi kan içinde kaldı. İsrail ordusu tümüyle yenik düştü. İsrail'in düşmanları güçlü diye bilinen o orduya karşı güvenle direndiler ve kazandılar. Tantfı'nın kendi halkı için yaptığını duydukları harika mucizelerin sahte olduğu sonucuna vardılar. İsrail'in ilk yenilgisi Kenanlıların cesaret ve kararlılıkla dolmalarını sağladı ve Kenan'ın işgal edilmesi sürecini çok zorlaştırdı. İsrail için yapılacak tek bir şey kalmıştı. Zaferli düşmanlarından uzaklaşarak bütün bir kuşağın mezarı olacağını bildikleri çöle çekilmek.